Ayrım 14.
Plan gereği Orhan Aslıtürk'ün evinin olduğu yerde keşif yürüyüşleri yapılır. Evde Gülay Aslıtürk ile hizmetçi kadın ve bir çocuğun bulunduğu telefonla olayları takip eden kişiye bildirilir. Saldırının kadın ve çocuğun olmadığı bir anda yapılması istenmiştir. Nihayet Aslıtürk evden çıkar arabasına doğru ilerler. O sırada saldırganlardan birisi arabasına binmek üzere olan Orhan Aslıtürk'ün elini kapı aralığına sıkıştırır. Bir bıçak darbesi alan Aslıtürk'ü arabadan dışarı çıkaran saldırgan ikinci darbeyi ensesine indirir. Bıçak darbesiyle ensesinden yaralanan Aslıtürk yere yatırılır. Gelişmeleri telefonun diğer ucundaki kişiye bildiren diğer saldırgan ise elindeki silahı Aslıtürk'ün başına dayar. Aslıtürk İngilizlere mi çalışıyor? Atış için telefonun diğer ucundaki kişiden talimat beklenmektedir. O kişi ise bu kadar yeter deyince saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşır. Aslıtürk olayı herkesten gizleme yolunu seçer. Emri veren kişi daha sonra bir yolla Aslıtürk'e ulaşır ve parayı ödeyeceği vaadini alır ama söz yerine gelmez. O zaman ikinci saldırı gündeme gelir. Bu kez daha büyük ses getirecek bir eylem planlanır. Yine bağlantılar devreye sokulur ve Orhan Aslıtürk'ün evine yangın çıkartıcı özelliği bulunan sens bombaları atılır. Evin yarısı yanmıştır ama Aslıtürk bu olayın da basına sızmasını engeller. Bu başarısının altında önemli bir sır vardır. Bu sır şu iddiaya dayanmaktadır. Orhan Aslıtürk uzun yıllardır yaşadığı İngiltere'de emniyet yetkililerine, Türkiye ve İngiltere'de bulunan Türkler hakkında bilgi sağlayan önemli bir istihbarat kaynağıdır. O nedenle İngiltere için önemlidir ve yapılan bu iki saldırıdan sonra Scotland Yard tarafından koruma altına alınmıştır. İşte bu nedenle de hakkında kırmızı bülten ile arama emri çıkartılmış olmasına rağmen İngiltere'nin onu Türkiye'ye iade etmesi çok güç bir olasılıktır. Orhan Aslıtürk'ün kendisine yönelik saldırılarla ilgili haberlerin sızmaması konusundaki çabası bu konuda bir gazetecinin şahitliği ile belgelendi. 2002 yılında gerçekleşen saldırı ile ilgili olarak kendisiyle yaptığımız görüşme belge yetersizliği nedeniyle haberleşemedi. Ancak yeni ulaştığımız bilgiler olayı doğrular nitelikteydi. Türkiye'de uzun yıllar yaptığı televizyonculuğun ardından 1998 yılından bu yana İngiltere'de Star Televizyonu'nun temsilciliğini yürüten Timur Öztürk, Aslıtürk ile bu konuda konuşabilen tek gazeteci özelliğini taşıyor. Öztürk o dönemde gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak bildiklerini şöyle aktardı. 2002 yılının Eylül ayında olayı araştırmak için Orhan Aslıtürk'ü aradım. Özel telefonu ile ona ulaştığımda fazla konuşamamıştık. Beni hemen arayacağını söylemişti. Çok geçmeden bir başka numaradan beni aradı. Bildik konuşmalardan sonra ona nasıl olduğunu sordum. Bana nasıl olduğunu, niçin sorduğumu sordu. Ben de iş olsun diye yanıtlamıştım. Ona bazı şeyler duyduğumu ve o konularla ilgili olarak görüşmek istediğimi söyledim. Bana telefonda daha fazla konuşamayacağını ve görüşmemizin de olanaksız olduğunu söyledi. İsrar ettim. Daha önceleri benim görüşme tekliflerimi hiç geri çevirmezdi. Ne zaman nerede görüşebileceğimizi telefonla bana bildireceğini söyleyerek telefonu kapattık. 2 gün sonra tekrar aradı. Benimle çok özel bir yerde başkalarının gözetiminde görüşebileceğini söyledi. Kabul ettim. İlk kez böyle bir şey olmuştu. Çünkü her hafta bir pizzacıda ya da bir barda buluşurduk. Bazen de sinemada buluşur, sinemanın barında sohbet ederdik. Görüşmek için bana verdiği adres Kuzey Londra'da bir polis müdürlüğüydü. İstediği zaman polis merkezindeydim, sorguya alındım. Daha sonra özel dedektif olduklarını öğrendiğim 2 kişinin sorularının bitiminde beni üst kata çıkardılar. Bir odada beklememi söylediler. Bir süre sonra Orhan Aslıtürk geldi. Yanında da kendisinin polis müdürü olduğunu söyleyen bir kişi vardı. Tokalaştık, birbirimizi yanaklarımızdan öptük. Böyle görüşmeyi polislerin istediğini söyledi. Neden diye sorduğumda bana benim güvenliğim için dedi. Önce Türkçe konuşmak istedik, polis müdürü İngilizce konuşmamızın daha iyi olacağını söyledi. O zaman anladım ki görüşmemiz kayıt ediliyordu. Önce havadan sudan söz ettik, benim çocuklarımdan söz ettik. Daha sonra da başına gelenleri anlattı. Elindeki yarayı gösterdi. Onu tehdit eden kişileri tanımadığını söyledi. Benim bildiğim bir şeylerin olup olmadığını sordu. Bir saat süren görüşmenin ardından tekrar görüşmemizi kararlaştırmadan odadan ayrıldım. Beni o 2 dedektif ve müdür bey yolcu etti. Tokalaşıp tam kapıdan çıkacaktım ki müdür, Orhan Aslıtürk ile ilgili her bilgi bizim için değerlidir dedi. Ben de ben basın mensubuyum, bilgileri önce ben değerlendiririm dedim. Saldırının planlayanlar dışındaki tek tanığı ise Orhan Aslıtürk'ün asistanıdır. Aslıtürk'ün asistanı da saldırının hemen sonra telefonla konuştuğu Orhan Aslıtürk'ün olay hakkında bilgi verdiğini belirtirken çok korktuğunu söylemişti. Üçüncü bölüm. Hayali ihracat, ÖFK'lar ve Kemal abi. Şimdi sıra geldi Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer'in kurduğu organizasyonun bugünlerdeki öznesi haline gelen Kemal Unakıtan'ın da adının sürekli gündemde kalmasına neden olan İslami bankerlerin murabaha yöntemiyle katıldıkları hayali ihracat olayını anlatmaya. Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Albaraka Anadolu Finans Kurumu ve Kuveyt Türk adları Türkiye'de muhafazakar kesimler tarafından helal kazancın adresi olarak bilinir. Faize karşı olanların tasarruflarını çekmek için kar zarar ortaklığı adı altında toplumda yaygın isimleriyle İslami bankerlerin hayali ihracatçılar arasından çıkması Türkiye'deki yolsuzluk ve vurgun kültürünün nerelere kadar vardığının en somut göstergesiydi. Faize karşı olduğunu ilan eden ancak naylon fatura ve hayali ihracat işlemlerinin cazibesine kapılan İslami finansçılar neler yaptıkları Hesap Uzmanları Kurulu'nun hazırladığı raporda gözler önüne serildi. Aslıtürk ve Muhammed Ciğer'e ait Askor adlı ortaklık özel finans kurumlarından murabaha yöntemiyle hem finansman sağlamış hem de sahte fatura üretme imkanı elde etmişlerdi. Özel finans kurumları faize karşı oldukları için para ticareti yerine herhangi bir mala ya da sabit kıymete, makine ve benzeri ihtiyacı olan kişiye o mal ya da kıymet teslim edilir. Yeterli nakdi olmayan şirket ve kişiler ÖFK'lara başvurarak satın almak istedikleri malların satıcılarını bulur. ÖFK da malı ihtiyacı olan kişi adına satın alır, mal bir sözleşme karşılığında ihtiyaç sahibi yatırımcı kişi ve kuruluşa verilir. Bu işlem sırasında satıcı şirket ÖFK'ya bir fatura düzenler. ÖFK da vade farkını koyarak adına alım yaptığı şirkete bir fatura düzenler. Malın bedelini de söz konusu vade sonunda toplu ya da sözleşmede varsa vadeli biçimde alıcıdan tahsil eder. Böylece malı alan şirket ya da kişi ÖFK'nın mal bedeline eklediği tutar kadar maliyete katlanarak bir çeşit kredi kullanmış olur. Yani bankacılık deyimiyle kredi kullanmış, finansman temin etmiş olur. Askor'un murabaha yöntemiyle kullandığı kredilerde alıcı ve satıcı şirketin her ikisi de Askor şirketi olmakta ve aslında alış ve satış işlemine konu edilen bir mal bulunmadığı halde finansman yani nakit yaratılmış olur. Yani Askor'un satıcı rolündeki şirketiyle anlaşan ÖFK, parayı öderken nakit kredi verilmiş oluyor, ÖFK'da olmayan mal için düzenlediği faturayı vade sonunda ilave kazancı ile tahsil etmektedir. Yani helal kazanç sloganını kullanan ÖFK'ların da sahte işlemlerle nasıl bir kandırmacanın içinde olduğu dikkat çekicidir. Satıcının da alıcının da Askor şirketi olduğu bu murabaha işlemleri ÖFK'lar üzerinden geçirilerek sahte fatura zinciri tamamlanmış oluyor. İhlas Finans Kurumu'nda dahil olmak üzere Albaraka, Kuveyt Türk gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu ÖFK'larla bu sahte murabaha işlemleri yaptığı tespit edilmiştir. Özellikle Albaraka adlı kuruluşun 1995-1998 yılları arasında toplam 182 milyon dolarlık hayali ihracat işlemine adı karışmıştır. Kuveyt Türk adlı kuruluş da 66 milyon dolarla hatırı sayılır bir hayali ihracat yapmıştı. Anadolu Finans Kurumu ile 3 milyon dolarlık küçük sayılacak bir hayali ihracat işlemine bulaşırken, bu 3 kuruluşun hayali ihracat tutarları 250 milyon doları bulmuştu. Banka adı Albaraka 1995 51.319.212 1996 48.930.299 1997 40.458.796 1998 41.995.098 toplam 182.703.405 Kuveyt Türk 1995 53.317.727 1996 12.791.820 1997 yok 1998 66.109.547 Anadolu Finans 1995 yok 1996 696.196 1997 3.028.057 1998 3.724.253 Albaraka Türk yönetimindeki İranlı müsteşar. Murabaha yoluyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Albaraka Türk adına 1995-1998 yılları arasında toplam 182 milyon dolarlık hayali ihracat işlemi gerçekleştirildi. Kuveyt Türk adlı kuruluş 66 milyon dolar ile hatırı sayılır bir hayali ihracat yapmıştı. Anadolu Finans Kurumu ile 3 milyon dolarlık küçük sayılacak bir hayali ihracat işlemine bulaşırken bu 3 kuruluşun hayali ihracat tutarları 250 milyon doları buluyordu. Bir gelenek mesleği icra eden maliyeciler arasında kıdem olarak eski olanlara bilgisi yanında saygı gereği üstad diye hitap edilir. İşte Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan hakkında vergi kaçakçılığı, hayali ihracat ve gümrük kaçakçılığı suçlamalarının kaynağı, bir zamanlar kendisinin de görev yaptığı Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu tarafından hazırlanan raporlardı. Yani bir anlamda genç meslektaşları üstad sayılacak Unakı'dan hakkında rapor yazdılar. Baş hesap uzmanı Celalettin Şahin'in başkanlığında 2000 yılında hazırlanan rapor ve suç duyurusunun ardından baş hesap uzmanı Azmi Demirci'nin başkanlığındaki 7 kişilik hesap uzmanı ekibi tarafından 1995-1998 yıllarına ilişkin olarak 2001 ve 2002 yıllarında toplam 3 adet vergi kaçakçılık suç raporu yazıldı. Dipnot: 20 Kasım 2000 tarih ve 937 Taksim 408-174 sayı, 20 Ağustos 2001 tarih 926 Taksim 469-128 sayı, 21 Aralık 2001 tarih 926 Taksim 1114-773 sayı ve 926 Taksim 1843-722 sayılı vergi kaçakçılık suçu raporları ve Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine göre sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak ve düzenlemek, yani naylon fatura düzenleme ve kullanma suçu işledikleri gerekçesiyle Albarak hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuluyordu. Bu maddeye göre Kemal Unakıtan ve Albaraka'nın bazı ortak ve yönetim kurulu üyeleri hakkında 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası öngörülüyordu. Peki Albaraka Türk'ün ortakları kimlerdi? A. Latif Ömer Gurab, Mustafa Latif Topbaş, Kemal Unakıtan, Abdulrazzak Kamel, Bahçat Halil, Yalçın Öner, Murteza Garahbakyan, Albaraka and Investment, Islamic Development Bank ve diğer ortaklar. Bu ortakların Albaraka Türk'teki görevleri dışında da ilginç işleri ve ilişkileri göze çarpıyordu. Örneğin Albaraka Türk'ün başkanı olan Abdüllatif Gurab başkanı ve büyük ortak Dallah Albaraka grubu Orta Doğu Bölge Müdürlüğünü yürütüyor. Murteza Garahbakyan, İran İslam Cumhuriyeti İktisat ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve İran Üniversitesi İktisat Yardımcı Profesörü. Yönetimde İslam Kalkınma Bankası temsilcisi olarak görev yapıyor. Yalçın Öner Albaraka dışında Ülker Grubu denetçiliği görevini de yürütüyor ve Maliye Bakanlığı eski müsteşarı Erdoğan Öner'in kardeşi. Albaraka adına yapılan hayali ihracat tutarları, ABD doları olarak. Dipnot: Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu 27 Ekim 2000 tarih ve 937 Taksim 237-3 sayılı vergi tekniği inceleme raporunun 357 ve 361. sayfalarında ise 167 şirket ile birlikte Albaraka adına yapılan hayali ihracat rakamları aylar itibariyle verilmektedir. 1995 Mart 1.805.608, Nisan 3.092.357, Mayıs 8.602.228, Haziran 3.522.677, Temmuz 2.346.138, Ağustos 3.792.769, Eylül 8.003.868, Ekim 6.008.115, Kasım 5.278.533, Aralık 8.866.913. 1995 toplamı 51.319.212. 1996 Ocak 3.595.626, Şubat 4.061.652, Mart 5.330.833, Nisan 4.386.517, Mayıs 3.331.945, Haziran 3.595.311, Temmuz 4.729.013, Ağustos 5.383.307, Eylül 5.439.317, Ekim 3.040.953, Kasım 279.428, Aralık'ta yok. 1996 toplamı 48.930.299. 1997 Ocak 3.983.523, Şubat 1.230.275, Mart'ta yok. Nisan 2.511.768, Mayıs 4.812.897, Haziran 5.027.040, Temmuz 5.008.861, Ağustos 5.192.020, Eylül 4.043.979, Ekim 3.604.164, Kasım 1.700.228, Aralık 3.344.038, 1997 toplamı 40.458.796. 1998 Ocak 2.390.054, Şubat 2.191.144, Mart 3.1.344, Nisan 1.454.731, Mayıs 345.673, Haziran 2.004.113, Temmuz 3.123.552, Ağustos 5.793.237, Eylül 4.857.863, Ekim 4.732.832, Kasım 5.677.117, Aralık 6.423.432. 1998 toplamı 41.995.098. Hesap Uzmanları Kurulu'nun yaptığı 2 yıllık çalışma sonucunda 20 Kasım 2000 tarih ve 937/425/191 sayılı rapor hazırlandı. Albaraka Türk hakkında yazılan 937/408/174 sayılı raporla birlikte gereğinin yapılması için İstanbul Defterdarlığı'na gönderildi. Yapılan suç duyurusu sonucunda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi savcılarından Emin Ateşoğlu, hazırlık No 2001/7424, Büro No 2001/428 ve iddia No 2001/466 sayılı iddianameyi hazırladı. Hesap uzmanları raporlarında vergi usul kanununun tüm ayrıntılarına dikkat çektiler. Zekeriya Temizel'in Maliye Bakanlığı zamanında yasada yapılan değişiklik gereği vergi kaçakçılığında hapis cezasının suçu bizzat işleyene verilmesine dair düzenleme de dikkate alınarak savcı gerekli soruşturmayı yaptı ve bu kadar uzun süren ve değeri 200 milyon doları bulan hayali ihracat ve naylon fatura işlemlerinin yönetim kurulu üyelerinin haberi olmadan gerçekleşemeyeceği düşüncesiyle iddianameyi hazırladı ve aralarında Kemal Unakıtan'ın bulunduğu şirket yöneticileri için dava açtı. Suçlama naylon fatura kullanmak ve düzenlemek olarak belirtildi. Vergi usul kanununun 359. maddesine göre bu suçun cezası 18 aydan 3 yıla kadar ağır hapis cezası olması gerekiyordu. İddianamenin ilk iki sırası Orhan Aslıtürk ve ortağı Muhammed Ciğer'e ayrılmıştı. Üçüncü sırayı Abdüllatif Omar Gurap, dördüncü sırayı Mustafa Latif Topbaş alırken, beşinci sırada 3 Kasım seçimleriyle Maliye Bakanı olan Kemal Unakıtan yer aldı. Dokuzuncu sıraya kadar isimleri yer alan sanıkların tamamı Albaraka'nın yöneticilerinden oluştu. İddianamenin 21. sırası Orhan Yıldırım Çakar adlı tekstilciye ayrıldı. Bu ismin üzerinde neden durduğumuzu ileride anlatacağız. 33. sırada 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel, yeğeni Murat Demirel yer aldı. 36. sırayı sahibi olduğu Yurtbank'ın içini boşaltmakla suçlanan Ali Balkaner alırken, 49. sırayı iş adamı Hüseyin Bayraktar, 56. sırayı iş adamı Emin Can kurtaran, 82. sırayı Batık Sümer Bank'ın sahibi Hayyam Garipoğlu aldı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 87 sanıklı davada savcı 213 sayılı vergi usul kanununun 4369 sayılı kanundaki değişik 359/B1 bendi delaletiyle 359/B2 fırkası gereği ceza istiyordu. Evrakta sahtekarlık suçlaması. Bu arada hazine kontrolörleri de hesap uzmanlarının yazısı üzerine hayali ihracat olayını kambiyo mevzuatı yönünden araştırırken hazırladıkları raporda yine Kemal Unakıtan'ın adına yer veriyorlardı. Naylon fatura kullanmak ve düzenlemek iddiasıyla İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında bir de suç duyurusu olduğu ortaya çıktı. Suç duyurusuna konu olan iddia bu kez evrakta sahtekarlık iddiasının sahibi ise hazine müsteşarlığı. Maliyenin vergi yönünden incelediği hayali ihracat olaylarını, döviz işlemleri ve kambiyo rejimi yönünden araştıran hazine kontrolörleri, Kemal Unakıtan'ın yöneticisi olduğu, Albaraka Türk adına da sahte döviz alım belgesi düzenlendiğini bir kez daha ortaya koydular. Bunun üzerine Unakıtan ile birlikte toplam 8 Albaraka yöneticisi hakkında resmi evrakta sahtekarlık iddiasıyla suç duyurusunda bulundular. Toplam 27 şirket ve 80 kişinin adının geçtiği raporu hazırlayan hazine kontrolörlerinin Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusu üzerine konuyla ilgili dava İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldı. Adlarına hayali ihracat gerçekleştirilen ve mal bedeliymiş gibi döviz alım belgesi DAP düzenlenen şirketlerin yöneticileri için Türk Ceza Kanunu'nun 342. maddesine göre resmi evrakta sahtekarlık iddiasıyla 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sürüyor. Hazine kontrolörlerinin 24 Ocak 2000 tarih ve 221 Taksim 1, 86 Taksim 1 sayılı raporla haklarında suç duyurusunda bulunan kişiler arasında Maliye Bakanı Una Kıtan ile birlikte Orhan Asutürk'ün ortağı Muhammed Ciğer, Sümer Bank'ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu, Yurt Bank'ın eski sahibi Ali Balkaner ve kapatılan İhlas Finans'ın sahibi Enver Ören ile oğlu Mücahit Ören, Erol User ve Abdurrahim Oylumlu gibi iş adamları da bulunuyor. İlk soruşturmada 49 sanık hakkındaki iddianame 27 Aralık 2001 tarihinde raporda adı geçen diğer 19 kişi için ek iddianame ise 21 Ağustos 2002 tarihinde hazırlandı. Halen süren ve bugüne kadar toplam 67 kişinin yargılandığı dava kapsamında İhlas Finans, Al Baraka Türk ve Ali Balkaner'e ait Tekmar AŞ ile ilgili soruşturma ise sürüyor. Evrakta sahtekarlık iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunan kişiler arasında yer almasına karşın Maliye Bakanı Kemal Unakıtan aleyhinde milletvekili olduğu için dava açılamadı. Dokunulmazlık dolayısıyla yargılanamayan Kemal Unakıtan'ın dosyasının diğer sanıklardan ayrılarak yasa gereği TBMM'ye gönderilmesi gerekiyor. Gereksiz gibi görülen bu kanun maddelerinin üzerinde durmamızın nedeni, Maliye Bakanlığı koltuğuna oturduktan sonra Kemal Unakıtan'ın altında imzası olan vergi barışı kanunu ile kendisinin de yargılandığı naylon fatura kullanma suçları için af getirmiş olması. Bu nedenle şimdi Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın bakan olduğu tarihe geri dönüyoruz.